Item on Havalana Arthur Hailey Sayfa 108. Şimdi radar odasındaki teknisyenlerin çoğu terliyorlardı. Üstelik havadaki pilotlarla bağlantı kurarken sinirliliklerini hissettirmeye de hakları yoktu. Güzel havalarda güpegündüz ve ıssız bir gökyüzünde bile pilotlar hayale dalamazlardı. Bu gece karanlıkla çevrili, fırtınada sallanır dururken bütün tecrübelerinden faydalanmak zorundaydılar. Pek çoğu geciken kalkışlar ve konmadan önceki bekleyişler yüzünden gerektiğinden saatlerce fazla çalışmışlardı. İşleri de bitmiş olmaktan çok uzaktı üstelik. Radar odasının her köşesinden alanın yakınındaki tehlikeli bölgeye sokulmamaya çalışan uçaklara ardı arkası kesilmek bilmez emirler yağıyordu. Teknisyenin biri ısrarlı ve yükseltmemeye çalıştığı sesiyle omuzunun üstünden sesleniyordu.
''Hey Chuck, aceliz olan biri var burada. Delta 7-3 ile sen ilgilenir misin?''
Bu nereye yetişeceğini kestiremediğini bir çeşit söyleme yoluydu. Chuck'ın cevabı hemen geldi.
''Tam sırasını buldum. Ben de tıka basa doluyum. Bekle. Tamam, yakaladım onu.''
Bir sessizlik, ardından yine Chuck'ın sesi.
''Lincoln Kontrol Merkezi'nden Delta 7-3'e sola dönün, rotanız 1-2-0, yüksekliği 4 milde tutun.''
Teknisyenler ellerinden geldiğince birbirlerine yardım ediyorlardı. Sıra Chuck'ın da yardıma ihtiyaç duyduğu bir ana gelebilirdi.
''Ey şu Northwest'e dikkat, yanlış yerden geliyor.''
''Vay canına, insan kendini en kalabalık saatlerde şehrin ana caddesinde salabilir.''
Kısa bir sessizlik, sonra...
Pan Amerikan 4-4, rotanızı değiştirmeyin, yüksekliğiniz nedir? Yeni kalkan şu Lufthansa da iyice sapıttı, tehlikeli bölgeden hemen çıkarmak gerek.
Görüldüğü gibi Lincoln International kargaşalığın eşiğindeydi. Şimdilik kalkışları uçakla dolu bölgenin açığından iyi kötü geçirmek mümkün oluyordu. Buna karşılık inişleri gitgide geciktirmek gerekliydi. Bu da ortaya önemli güvenlik sorunları atıyor, uçak şirketlerine çok pahalıya mal oluyordu. Hava düzelse bile gökyüzündeki akıl almaz tıkanıklığı düzene sokmak için saatler geçmesi gerekecekti. Kate Bakersfield umutsuzca dikkatini önündeki ekrana vermeye, içinde gidip gelen bütün uçaklarla kendi kesimindeki görüntüyü kaçırmamaya çalışıyordu. Bunu başarmak için her uçağın numarasını, modelini, yerini, hızını, yüksekliğini ezberde tutmak gerekliydi. Ayrıntılı, derinlemesine incelenen ve hiç durmadan değişen bir çizelgeydi bu. Bir radar denetimcisi için en büyük kabus çarşafa dolanmaktı. İyice yorulan beyin karşı çıkıp birden isteneni yapmaz olunca bu durum ortaya çıkıyordu. Zaman zaman en iyi teknisyenlerin bile başına gelebilecek bir işti. Kate de bir zamanlar en iyi radarcılardandı. Daha bir yıl önce işin içinden çıkamayan meslektaşları ona başvururlardı.
''Hey Kate, 2-3 tanesini benim başımdan alır mısın?''
Kate her zaman yerine getirirdi bu istekleri. Şimdi roller tersine dönmüştü. Kate kendinden başkasına güvenemez haldeydi. Şefleri Tevis tekerlekli arabasıyla odanın öbür ucuna gitmişti. Kate'in beyni bir otomat gibi talimat sıralıyordu.
Braniff'i sola kaydırmalı. Air Canada'yı sağa. Eastern'ın uçağını 180 derece döndürmeli.
Kafasından geçirdiklerini yüksek sesle tekrarladı, yankıların ekran üzerinde verdiği talimat gereği yer değiştirmelerini izledi.
Lake Central'ın konveyörü daha ağır, onunla sonra uğraşacağım. Ama Swiss Air, Eastern'ın yolunu kesecek, ona hemen yeni bir rota çizmeliyim. Ama nasıl? Bakalım, bir dakika süreyle 45 derece sağa, sonra yine sağa. TWE ile Northwest'i de gözden kaçırmamalı. Dikkat, batıdan hızla gelen yeni bir uçak daha. Ne olduğunu anlamalı ve boş bir köşeye yerleştirmeli. Daha dikkatli olmalı. Hayır, çarşafa dolanmak yok, özellikle bu gece.
Kimseyle, karısı Natalie ile bile paylaşmak istemediği bir sır. Bu gece radar odasında, hatta yeryüzünde son saatlerini yaşadığını kimsenin bilmeye hakkı yok. Kontrol kulesi şefinin sesini duyunca irkildi.
Bir çeyrek kadar dinlenin Kate, rahatlarsınız.
Geldiğini bile görmediği kontrol kulesi şefi Wayne Tavis'in yanında duruyordu. Tavis alçak sesle Kate'in işini başarabilecek halde olduğunu anlatmıştı. Kontrol kulesi şefi başını sallamış, "Yine de kısa bir süre dinlendirsek iyi olur bence," demişti. "Bırakın ben yaparım bu işi." Bu delice saatlerde kendisine yeterince güvenmediklerini anlamak için Kate'in iki adama bakması gerekmiyordu. Bir saniye kadar karşı çıkacak oldu. Kendisi gibi tecrübeli bir teknisyen için görev sonuna doğru dinlenme almak ceza demekti. Sonra fikrini değiştirdi. Sonuna birkaç saat kala patlamak neye yarardı? Gerçekten hiç gereği yoktu bunun. Üstelik dinlenme de iyi gelecekti. Odaya yeni giren bir teknisyene işaret eden Tavis, "Yerinizi Lee alacak Kate," dedi. Kate yerinden ayrılmaksızın kendi kesimindeki uçaklara talimat vermeye devam ederek evet dercesine başını salladı. Genellikle görevi devralan yeni teknisyenin işi kavraması, yani ekrandaki durumu inceleyip kafasına sokması ve sinir gerilimini dengelemesi için birkaç dakikaya ihtiyacı vardı. İsteyerek yaratılan ve sürdürülen bu gerilim işin gerekliliklerinden biriydi. 15 yıllık meslek hayatı boyunca Kate meslektaşları arasında kendi kendini bilemek diye adlandırılan bu olaya gerek kendinde ve gerekse arkadaşlarında sayısız kereler rastlamıştı. Bu son anda görev devralınırken rastlanan bir olaydı. Örneğin aynı arabayla havaalanına giden teknisyenler arasında görülen içgüdüsel bir tepkiydi. Önceleri arabadakiler arasındaki konuşma sakin ve rahattı. Cumartesi günkü futbol maçına gidecek misin gibisinden beklenmedik bir soru aynı kayıtsızlıkta "Sanıyorum ya da bu hafta sonu maça gidecek zamanım olmayacak" gibisinden cevapları yol açardı. Ama araba alana yaklaştıkça kayıtsız ve sakin konuşmalar değişir, daha sert, daha sinirli olurdu. Aynı önemsiz soru cevap yerine kısa bir "Evet" ya da "Hayır" ile karşılanırdı, o kadar. Bu devamlı gerilimin yine aynı devamlılıkta bir soğukkanlılıkla birlikte yürümesi çok güç bir gereklilikti. İki karşıt gerekliliğin bir arada sürüp gitmesi, yıkılmaya varan bir sinir yorgunluğunu da birlikte getirirdi. Bazı teknisyenler sonunda ülser olur, işlerinden atılmak korkusuyla hastalıklarını gizlerlerdi. Dolayısıyla bütçeleri sarsacak yeni sorunlar çıkardı ortaya. Toplu iş sözleşmesinin kendilerine sağladığı bedava sağlık hizmetlerinden faydalanacak yerde doktor paralarını ceplerinden ödemek zorunda kalırlardı. Kimin evinde sinir küpü kesilir, her şeye kızar, yeni yeni bahaneler bulup kavga çıkarırdı. Çalışma saatlerinin, dolayısıyla uyku saatlerinin düzensizliği göz önüne alınırsa önceden kestirilmesi gereken bir sonuçtu bu. Hava kontrolünde görevli bulunanlar arasında yuvası yıkılan ve karısından ayrılanların yüzdesi ortalamanın çok üstündeydi. "Tamam," dedi yerine geçecek olan, "durumu kavradım." Kate belli belirsiz teşekkür etti ve teknisyenlerin soyunup giyindiği yerin kapısını iterek içeri geçti. Burası ufak boyutlu, tek pencereyle aydınlanan bir odaydı. Duvar boyunca madeni dolaplar dizilmişti. Pencerenin yanındaki duvara yerleştirilen afiş tahtası, resmi bildiriler ve alanda çalışanların kurduğu spor ya da kültür kulüplerinin haberleriyle kaplıydı. Tavandaki çıplak ampulün çiğ ışığı, radar odasının alacakaranlığından sonra insana göz kamaştırıcı geliyordu. Yalnız olduğunu fark eden Kate ışığı söndürdü. Kontrol kulesinin tepesindeki ışıldakların aydınlığı çevresini görebilmesine yetiyordu. Bir sigara yakıp dolabını açtı. İçindeki paketi aldı. Pakette öğleden sonra evden çıkarken Natalie'nin hazırladığı yemek vardı. Termosun kapağını çıkarıp bir bardağa kahve doldurdu. Kahvesini içerken Natalie'nin moralini yükseltmek için sık sık yaptığı yiyecek paketine bir not, hiç olmasa gazeteden kesilmiş bir parça koyup koymadığını düşündü. Kate'i kemiren rahatsızlığın başladığı günden bu yana Natalie büyük çaba harcamıştı. Önce doğrudan yolları, ardından dolaylı yöntemleri denemişti. Ama son haftalarda tatlı pusulalar, gazetelerden kesilmiş parçalar gitgide seyrelmişti. Belki Natalie de sonunda umudu kesmişti. Evde suskunluğu gün geçtikçe artıyor, çoğu kere kızaran gözlerinden zaman zaman ağladığı anlaşılıyordu. Kate durumu fark etmişti. Karısına yardım etmeyi çok isterdi ama kendi kendine yardım edemezken nasıl yapabilirdi bunu? 3 yıl önce dolap kapağının içine Natalie'nin bir resmini yapıştırmıştı. Işık resimdeki ayrıntıları seçebilmesine yetmeyecek kadar zayıftı. Ama bu ayrıntıları gözünün önüne getirmesi için ışığa ihtiyacı yoktu. Bikinili yüzü gülen güneşten korunmak için elini alnına siper edip kayalara oturmuş bir Natalie. Omuzlarına dökülen kestane rengi saçları, her yaz yüzünü kaplayan çilleriyle. Arkada koyu mavi bir göl, birkaç dev çam ağacı, sarp bir kayalık. Kanada'da Halliburton göller yöresine yaptıkları gezinin son anısı. Oğulları Brian ile Theo'yu bir kerelik Illinois'de Cindy ile Mel'in yanına bırakmışlardı. Herhalde Natalie ile Kate'in geçirdikleri en güzel tatildi bu. Resmin arkasına 4'e katlı bir kağıt iliştirilmişti. Natalie'nin sevimli pusulalarından biri. Kate kağıdı çekti aldı, ezbere bildiği halde bir kere daha okumak için pencerenin yanına geldi. Kağıt da üstüne yapıştırdı. Gazete parçasıyla ilgili olarak Natalie'nin kaleme aldığı birkaç mısra vardı. Gazetedeki habere göre bir grup katılım uzmanı, dipnot, bir diğer adıyla jenetik ailede görülen bir takım özelliklerin soya çekim yoluyla çocuklara, torunlara geçmesi. Büyük bir çabuklukla insan menisini dondurmayı başarmışlardı. Soğuk yerde korunan bu meni üretim gücünü süresiz elde tutuyordu. Dolayısıyla bunu 1 veya 2 yıl, hatta 3 kuşak sonra suni ilkahlarda kullanmak mümkün oluyordu. Gazete haberinin esiniyle Natalie şu satırları yazmıştı. Nuh peygamber dondurulan menilere yetişebilseydi, gemisi yarı yarıya küçülebilirdi. Sözde buzu kırmakla sadece bebek sahibi olunabiliyormuş binlerce. Şükredelim aşktan ve ihtirastan biz, aldık payımıza düşeni ikimiz. Evet, o sıra Natalie elinden geleni yapmış, umutsuzluğun bilediği bir cesaretle eskiden meydana getirdikleri mutlu çifti canlandırmak için mücadele etmişti. Aşk ve ihtirasla. Sonra Mel yetişmiş, kardeşini yutacak olan hüzün ve şaşkınlıktan kurtarmak için Natalie'ye yardım etmişti. O çağda Kate de tepki göstermek istemişti. Kendisine sunulan güç ve sevgiye karşılık verebilmek için varlığının derinliklerinden son güç ve sevgi kalıntısını söküp almaya gerçekten çalışmıştı. Ama başaramamıştı bunu. En ufak bir şey duymaktan aciz, boşalmış, tükenmiş, kasvetli umutsuzluğuna kapanmaktan başka şey yapamamıştı. Artık Natalie de başarısızlığının farkında olmalıydı. Herhalde bu nedenle saatler boyu ağlamak için gitgide daha sık gizleniyordu. Acaba bu akşam yemeğine bir pusula eklemeyi akıl etmiş miydi? Kate ağır ağır acelesiz paketi çözdü. İçinde küçük bir pusula, birkaç satır, tek cümle bulmak için neler vermezdi. Bir jambonlu, bir de tereli sandviç, küçük bir kap beyaz peynir, bir armut, paketi saran kağıt. Başka şey yoktu. Belki Natalie yazacak zaman bulamamıştı. Kate yapması gerekli hazırlıklardan ötürü evden her zamankinden erken çıkmış, son dakikada uyarabildiği Natalie de ancak bu küçük yiyecek paketini hazırlayacak zamanı bulmuştu. Neyse ki acele yola çıkışının nedenini sormamıştı. Kate bir bahane uydurmak zorunda kalabilirdi. Oysa yalan söyleyerek Natalie'den ayrılmak istemezdi hiç. Aslında bol bol vakti vardı. Bir gün önce oda ayırttığı O'Hagan oteli önünde durmuştu. Adını deftere yazdırdıktan sonra anahtarı alıp çıkmıştı. Otel Lincoln International'ın birkaç dakika ötesindeydi. İşi bitince oraya dönecekti. Odaya girdikten sonra da fazla bir işi kalmıyordu nasılsa. 10. Kısım. Kontrol kulesi şefi Meadwood halkının bir protesto toplantısı düzenlediğini Mel Bakersfield'a bildirirken gerçeği söylemişti. Yarım saatten beri Baptist Kilisesi'nin din dersi salonu tıklım tıklım doluydu. Dipnot: Baptist Kilisesi ancak olgunluk çağına varanların vaftiz edilebileceğini savunanların mezhebi. Fırtınaya, soğuğa, karla kaplı sokaklara rağmen 600 kişi toplantıya gelmişti. Hazır bulunanlar bu tür şehirlerde çok rastlanan alışılmış bir meslek dağılımı gösteriyorlardı. Yüksek memurlar, serbest meslek sahipleri, zanaatkarlar, mahalli tüccarlar, kadınların sayısı da erkekler kadar vardı. Bunlardan başka kasabaya yabancı 10 kadar konuk, 3-4 tane de gazeteci dikkati çekiyordu. Bu rahatsız ve dumanlı salona gelmekle Midwood halkı kuşku ve öfkesini bütün açıklığıyla ortaya koyuyordu. Üstelik salona girdiklerinden beri çeşitli olduğu kadar genel bir öfke gösteriyorlardı. Bu öfke iki nedenle açıklanabilirdi. Önce jet motorlu uçakların yol açtığı gök gürültüsünü andıran sesin uyandırdığı kızgınlık. Bu kulakları sağır edici gürültü aile yuvalarının gizliliği içinde bile saldırıyordu üzerlerine. Sonra da toplantının başından beri kimsenin sözünü dinletemeyişi. Konuşmaların güç duyulacağı bekleniyordu aslında. Öyle ya, toplantı uçakların çıkardığı gürültü üzerine düzenleniyordu. Salona kiliseden alınan mikrofon ve hoparlörler yerleştirilmişti. Buna karşılık kimse o gece 2-5 sayılı pistten kalkacak uçakların 15 saniye ötedeki kilise binası üzerinden geçeceğini düşünmemişti. Her şeyde 3-0 sayılı pistin kıyısında çamura saplanan Meksika Hava Yolları Boeing'inin yüzünden oluyor. 2-5 sayılı pistten kalkan bütün uçaklar hedefe giden oklar gibi Midwood'un üstüne yöneliyordu. Toplantıya başkanlık eden bir anlık sessizlikten yararlanarak söz aldı.
Bayanlar baylar, yıllardan beri gerek havaalanı yönetimi ve gerekse uçak şirketleriyle akla yakın bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Uçakların çıkardığı gürültünün özel hayatımızı ihlal anlamına geleceğini belirttik. Tarafsızlığı tartışılmaz kişilerin tanıklığıyla aile yuvalarımızda normal bir hayat yaşamanın imkansızlaştığını ispatladık. Bu devamlı gürültüden ortaya çıkan saldırının kasaba halkının akli dengesini tehlikeye soktuğunu gösterdik. Karılarımızın, çocuklarımızın, hepimizin sinir nöbetlerinin eşiğine geldiğini, bazılarımızın sinir hastalığına tutulduğunu bildirdik.
Dolgun yanaklı, seyrek saçlı Floyd Zanetta adındaki başkan Midwood'un en güzel evlerinden birine sahipti. Bir basım evinin müdürlüğünü yapıyor ve çevrede herkesin gıpta edeceği bir üne sahip bulunuyordu. Şu sıra kalabalık dinleyici topluluğunun tam karşısında ufacık kürsünün başına dikilmişti. Yanında çok daha genç, iyi giyimli ve kendinden çok emin olduğu anlaşılan bir adam, avukat Elliot Freemantle oturuyordu. Yüzü kıpkırmızı kesilen Zanetta üzerinde mikrofonun ve değişmen sürahinin bulunduğu masaya yumruğunu indirdi.
''Şimdiye kadar havaalanı yönetmenliği de uçak şirketlerinin tutumu ne oldu? Bunu birkaç kelimeyle tanımlayabilirim. Bu beyler bizi dinler göründüler. Evet, bizi dinliyor ve görüşlerimizi dikkatle inceliyorlar sanki. Ara sıra daha da ileri gidiyorlar.'' Hiç tutma niyetlisi olmadıkları sözler veriyorlar. Açık söylemek gerekirse havaalanı yönetiminde, Federal Havacılık Kurumu'nda, uçak şirketlerinde görevli adamların hepsi hilekar, yalancı.
Zanetta'nın cümlesinin sonunu kimse duyamadı. Akıl almaz bir gümbürtü kilise binasını temellerinden sarsan dev bir kükreme cümlenin sonunu aldı, götürdü, yuttu. Herkes elinde olmaksızın kulaklarını tıkıyordu. Bazıları kuşkulu gözlerini tavana dikiyor, öfkenin doruğuna varan birçok insan da kızgınlığını komşusuna nakletmeye çalışıyordu. Boşuna bir çabaydı bu, çünkü o gürültüde konuşmak imkansızdı. Kürsüde dikilen Zanetta yere düşmek üzere bulunan sürahiyi son anda yakaladı. Gümbürtü başladığı kadar büyük bir hızla azalıyor, uzaklaşıyordu. Kilisenin birkaç kilometre ötesine varan ve iyice yükselen Pan Amerikan şirketinin 58 sefer sayılı uçağı rotasını Frankfurt üzerine çevirmeden önce sakin ve açık bir bölgeye girmek üzereydi. Şimdi havalanıp Meadowwood'un üzerinden geçmeye hazırlanarak 2-5 sayılı pistte ilerleyen Colorado eyaletinin Denver şehrine gidecek 23 sefer sayılı Continental Airlines uçağıydı. Yollara dizilmiş duran diğer uçaklar da sıralarını bekliyorlardı. Zanetta bu kısa süreli durgunluktan hemen faydalandı. Bu insanların hepsinin hilekar ve düzenbaz olduğunu söylüyordum. Ne mal olduklarını anlamak için kasabamızda birkaç saat kalmak yeterlidir. Gürültü kesme yöntemleri bile...
Bir kadın sesi, ''Bütün bunları daha önce dinledik başkan.'' dedi. ''Şikayetlerimizi tekrarlamakla durumu değiştiremeyiz. Benim öğrenmek istediğim, hepimizin öğrenmek istediği şey teklif ettiğiniz harekete geçme yollarıdır.''
Birkaç alkış sesi duyuldu. Zanetta öfkeli bir hareket yaptı.
''Sözümü bitirmeme izin verirseniz.''
Daha fazla konuşamadı. Yeniden o dehşet verici gümbürtü kilise duvarlarını sarsıyordu. Zanetta bu felaket karşısındaki güçsüzlüğünü gösterircesine kollarını havaya kaldırdı. 2 dakika sonra da sözüne devam edebildi. İzlenecek yol açıkça ortada diyordu. Efendilik ve tartışma sonuç vermediğine göre Meadwood halkı şimdiden hukuk yollarına başvurarak saldırıya geçmeliydi. Yani bu dayanılmaz durumun sorumlularını mahkeme önüne sürüklemeli, tazminat almak için mücadele etmeli, çetin ceviz hatta gerektiğinde hırçın ve kötü olmalıydı herkes. Bu saldırıya verilecek yönü tartışmak için ünlü bir avukat Mr. Elliot Fremantle toplantıya katılmayı kabul etmişti. Mr. Fremantle uçakların meydana getirdiği aşırı gürültü konusunda kanun ve içtihatları incelemişti. Birkaç dakika sonra sorunun ana noktalarını dinleyicilere anlatacak, hatta elle tutulur bir teklif bile yapacaktı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 118.